Ayrım 59, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 529. Son olarak mesleğimle ilgili not yazmalıyım. Roche İlaç Şirketi'nin kanser ve diyaliz hastalarında kullanılan Neorecorbon adlı ilacı aynı tarihlerde Beşer Ecza Deposu'na 88, Devlet Hastanelerine 171, SSK Hastanelerine 230, Emekli Sandığına 348 liradan. O dönemde milyon TL idi. Sattığını ortaya koyan faturalar Temmuz 2004'te Vatan Gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Ardından yazdığım gibi Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu harekete geçti. Polis Roche'a baskın yaparak çuvallar dolusu belgeye el koydu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İşte bu Roche skandalı haberleriyle Sedat Simavi gazetecilik ödülü ve Nokta dergisinin Doruk'takiler ödülünü alan gazeteci Emine Algan bu haberinden 3 ay sonra Vatan Gazetesi'nden performansının yeterli olmadığı, sabah toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle kovuldu. Roche 19 Ekim 2006'da gazetelere verdiği ilanla kamuoyunu yanlış yönlendirenler için yasal haklarını kullanacağını duyurdu ve bu konuda haber yazanları üstü kapalı tehdit etti. Küresel şirket yasal haklarını kullanmaya www.pharmamedia.net sitesinden başladı. Skandalın başından beri bu konudaki her türlü gelişmeye yer veren bu site yöneticileri hakkında 100 milyarlık yani bugünkü parayla 100 bin TL tazminat davası açtı. Yıl 2013. Faruk Yöneyman, Gökhan Demir, Ümit Ceylan, Tahir Ünsal'ın da aralarında bulunduğu Roche yöneticileriyle SSK bürokratlarının bulunduğu 18 kişinin devlete yüksek fiyatla ilaç satmakla suçlandığı davada 7 sanık beraat, 11 sanık ise zaman aşımıyla kurtuldu. Türkiye'de bu beraat kararı verilirken Avrupa'da Roche skandalı konuşuluyordu. Avrupa İlaç Ajansı EMA, Roche'un ilaçlarına bağlı 15.161 ölüm vakasını ve çeşitli ilaçlarıyla bağlantılı olarak 10 binlerce olumsuz yan etkiyi bildirmediğini ortaya çıkardı. Sanmayınız ki bu okuduklarınız sadece Türkiye'de oluyor. Stanley Adams, kıdemli yöneticisi olduğu Roche şirketinin 1973'te vitamin hapı fiyatını yapay olarak şişirdiğini öğrenince Roche'u Avrupa Topluluğu yani AET'ye rekabet komisyonuna şikayet etti. Yani aynı Roche yöneticisi Veysi Munga'nın Türkiye'de yaptığının benzerini 30 yıl önce İsviçre'de gerçekleştirdi. Veysi Munga'na yaptığı gibi Roche ticari sırları açıkladığı için Stanley Adams'tan şikayetçi oldu. Adams endüstriyel casusluk ve hırsızlık iddiasıyla tutuklandı. Sanayi casusluğu suçuyla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalıverdi. Eşi intihar etti. Adams 6 ay İsviçre hapishanesinde kaldı. Serbest bırakıldığında İngiltere'ye kaçtı. İşçi Partisi'nden John Prescott başta olmak üzere birçok İşçi Partisi milletvekilinin yardımıyla hem İsviçre hükümetinden hem de Avrupa Birliği'nden tazminat almaya çalıştı. 1985 yılında Avrupa Birliği Adams'a 200 bin avro tazminat ödemeyi kabul etti. Yönetmen yapımcı John Goldschmidt 1985'te Adams'ın hikayesini film yaptı. Ve yıllar sonra yıl 1999, %40'lık payla vitamin pazarının lideri olan Roche, Basf ve Ron Poulenc S.A. ile birlikte kartel kurarak vitamin fiyatlarını kanuna aykırı olarak kontrol ettiği gerekçesiyle ABD'de 500 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Avrupa Komisyonu ise 2001'de Roche'a aynı suçtan 462 milyon avro ceza kesti. 893 Türk kobay öldü. Soruşturmalar, duruşmalar. Türk insanının kobay olarak kullanılmasına son verdi mi? Hayır. Ölümcül kobay deneylerinde Türkiye liste başı olmayı sürdürüyor. Klinik deneyler konusunda uluslararası yayın yapan Journal of Clinical Studies isimli derginin 2010 yılı sayısında yayımlanan makalede 11 Mart 2010 tarihinde geçen yeni yasayla Türkiye'nin klinik deneyler konusunda bölgede avantaj sağladığı belirtildi. Belli ki yakın dönemde Türkiye'de çok daha fazla klinik deney yapılacak diyen makalede, Türkiye'de klinik deney yapmak için Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurulu onayı alınması gerektiği hatırlatılıyor. Ancak bundan böyle tüm işlemler için tek bir dosya hazırlayıp tek başvuru ücreti ödemenin yeterli olduğu söyleniyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise yaptıkları açıklamada Amerikan FDA'nın onayladığı ilaç denemelerinin, klinik araştırmalarının çoğunun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu fakir ülkelerde yapıldığı iddialarının doğru olmadığını savundu. Yetkililer Türkiye'de ilaç üzerine yapılan klinik araştırma miktarının yılda 700 değil, olsa olsa 400 civarında olduğunu belirtti. Ya kobay ölümleri? İngiliz gazetesi Independent'ın haberine göre Türkiye'de Ocak 2007 Aralık 2010 tarihleri arasında yapılan ilaç deneylerinde kobay olan binlerce kişiden 893'ü hayatını kaybetti. Bu rakam Hindistan'da 1700'ü aşarken Meksika'da da 1500'e yakındı. Haberler çıkmaya devam etti. American Vanity Fair dergisi 2016 yılında Pfizer, Eli Lilly, Merck gibi Amerikan küresel şirketlerinin yasal düzenlemelerden kaçınmak ve ilaçları daha ucuza mal etmek için insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerini artık yurt dışında, genellikle de fakir ülkelerde gerçekleştirdiğini yazdı. Türkiye, klinik deneylerin en fazla yapıldığı ülkelerden biriydi. Dünyada 6. sıradaydı. Vanity Fair'a göre ilaç şirketleri Amerika'da yapılan araştırmalar sonucunda ürettikleri ilacın yararlı olduğuna dair herhangi bir onay alamazlarsa bunların yerine Türkiye, Hindistan, Fas, Romanya, Çin gibi ülkelerde yapılan klinik deneyler yürütüyor. Burada denekler daha ucuz ve bilinçsiz olduğu için tehlike olasılığı yüksek ilaçlar bile rahatlıkla test ediliyor. Olumsuz sonuçlar alınması halinde daha az sorun yaşanıyor. Yani yabancı ülkelerdeki Sağlık Bakanlığından onay alarak yapılsalar da deneklere zarar verme olasılıkları daha yüksek olan ilaçlar deneniyor. Vanity Fair'ın haberine göre ilaçların FDA'de onaylanması sürecinde yurt dışında yapılan deneylerin sayısı 1990'da yalnızca 271 iken 2008'de sayı 6485'e çıktı. Amerikalı şirketlerin bugüne kadar en çok deney yaptığı ülkeler Çin 1861, Rusya 1514 ve Hindistan 1457. Bu üç ülkeyi Romanya 876, Tayland 786 ve Türkiye 716 izliyor. Zaman içinde kobay Türklerin sayısının 7000'den fazlaya ulaştığı tahmin ediliyordu. Sözüm ona ilgili tüm yasalar ceza hukuku kişiyi ağır zarara uğratmayacak diye başlar. Öte yandan araştırmaya katılanlar sigortalanmaz bile. Zorunluluk yoktur çünkü. Türkiye'de ilaç araştırmalarının az olduğu biliniyor. Peki neden bu kadar çok Türk denek kobay kullanılıyor? Çünkü klinik deneylerin fakir ülkelere kaymasındaki en önemli faktör ilaç şirketlerinin FDA'nın düzenlemelerinde bulunan boşluktan yararlanması. Buna göre ABD'de yapılan araştırmalar sonucunda ilacın herhangi bir yararı bulunmadığına karar verilirse yurt dışında yapılan araştırmalar ile FDA'den onay alınabiliyor. Bu nedenle ilaç firmaları deneylerin yapıldığı ülkelere kurtarıcı ülkeler adını veriyor. Amerikan FDA yurt dışında yapılan deneyleri denetleyemediği için bu ilaçların güvenilirliği tartışma konusu oluyor. Dergi ABD'nin yasal düzenlemeleri ve kontrolleri olmadan gerçekleştirilen bu deneylerde yanlış sonuçlar alındığının, hatta ölümler gerçekleştiğinin sır olmadığına dikkat çekiyor. Vanity Fair dergisine göre ilaç şirketleri kobaylar için ülkelerin veri tabanından faydalanıyor. Örneğin yeni bir şizofreni ilacını test etmek için Adana, Samsun, Manisa ve İstanbul'da bu ilacı deneyecek fiziksel olarak güçlü 18 ile 65 yaş arasında şizofreni teşhisi konmuş, erkek ya da menopoza girmiş ya da rahmi alınmış kadınlar buluyor. Meme kanseri, kalp hastalıkları, solunum yetmezliği gibi birçok hastalığa karşı ilaçlar ya da ameliyatlar da dahil tedavi yöntemlerinin kobaylar üzerinde kullanıldığı biliniyor. En acısı Türkiye'de yoksul üniversite öğrencilerinin 300'de 1000 lira için kobay olmayı kabul etmesiydi. İlaç denekliği fakirlerin gelir kapısı oldu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi'nden yapılan denek sayımız 12 bine çıktı açıklaması durumun vahametini ortaya koydu. Bölümü soruyla bitireyim. Gelecekte insanlık için yararlı olup olmayacağından emin olmadığınız, etkisini tam bilmediğiniz maddeyle bir insanın yaşamını riske atmayı kabul eder misiniz? Bölümü toparlarsam, karşınızdaki manzara çöküşe işaret ediyor. Türkiye'yi çökertiyorlar, bozarak insanımızı öldürüyorlar. Kurşundan beter bir ölüm bu acılar içinde. Bilincimizi, belleğimizi yıktılar, sürü yaptılar insanoğlunu. Doktorumuzu cahilleştirdiler maalesef, yabancılaştırdılar kendine ve mesleğine. Acı çekerek yazdım elinizdeki kitabı, mesleki ihaneti durdurabilmek umuduyla. Her çöküşte bir kurtuluş vardır çünkü. Sonuç. Dünyanın en kirli üçüncü endüstrisi. Eski Yunan'da hekimlik ve şifa tanrısı olan Asklepios'un kızları Panakeya ve Hijeya insan sağlığı ile ilgili olarak farklı görüşlere sahipti. Panakeya bütün hastalıklara iyi gelen mucizevi bir ilaç bularak insanlara yardım etmek istiyordu. İnsanların hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmasına gerek yok düşüncesindeydi. Hoşnutlukla benim onlarla ilgilenmem yeterli diyordu. Bugün hijyen sözcüğünü adından türettiğimiz Hijeya ise hastalıklardan korunmak ve sağlıklı kalmakla daha çok ilgileniyor, hastalıkların sağlıksız yaşam tarzlarının yansıması olduğunu anlatmaya çalışıyordu insanlara. Doğayı gözlemlemelerini, ondan ders alıp onunla uyum içinde yaşamalarını salık veriyordu. Kız kardeşlerin her ikisi de kendilerinin haklı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle birbirlerinden ayrılıp kendi yollarına gittiler. Biri bütün hastalıkları tedavi eden mucizevi ilacın peşine düştü, diğeri ise insanları sağlıklı yaşamın ilkeleri konusunda eğitmenin yollarını aramaya başladı. Bu sayfaya kadar Panakeya ile Hijeya arasındaki farkı yazmaya çalıştım. Tıbbı salt teknik düzeyde ele almanın nelere yol açtığını anlatmaya çalıştım. İnsan, günü geldiğinde öleceğini bilen tek canlı. Dünyada kalış sürecini uzatmaya çalışan yegane canlı. Bu farkındalık onda sonsuz endişe kaynağı oluşturuyor. Ölümü geciktirmenin yolu olarak kendine gösterilen yollara rahatlıkla sapıyor. Tıp, ilaç, cihaz, ölümü uzaklaştıran araçlar oldu. Güvenmek dışında çaresi yok insanoğlunun. İyi de Uluslararası Şeffaflık Örgütü sağlığı dünyanın en kirli üçüncü sektörü olarak gösterdi. Kapitalizm her yönüyle insan vücudu için yararlı olmadı. Tıp endüstrisi insanların arzuları ve cehaletinden beslenmeyi sürdürüyor. Küresel sağlık şirketleri insanı istediği gibi yönlendiriyor. Satılığa çıkardığı hastalıklar var. Hasta bir para çantasına evrildi. Bu amaçla hastalık insan hayatının merkezine yerleştirildi. Sağlık konuşmadığımız gün değil, saat yok, ölüm oranı azaldı, hastalık oranı ve süresi çok uzadı. Aslında hepimizi şüphe hastalığına yakalattılar. Her birimizi saplantılı yaptılar. Tek suçlu beden oldu. Tıp kliniğe hapsedildi. Hastalar artık müşteriydi, hem de elit bir kişilik haline getirildi hasta. Tek örnek yeterli olacaktır. Almanya'da 1998 yılında Sisi sendromu diye bir depresyon türü bulundu. Buna önce Prenses Diana adı verilmek istendi. Sonra Avusturya Kraliçesi Elizabeth'in kısaltılmış adının konmasına karar verildi. Sisi, isim arayışının nedeni insanlara soylu hastalığa sahip olma imtiyazı vermekti. İlaç şirketi tam sayfa ilan vermeye başlayınca hastalar ortaya çıkmaya başladı. Adı depresyon olan sevimsiz hastalık yerine soylu bir kraliçenin adını taşıyan hastalığa yakalanmayı kim istemez ki? Moda oldu hastalık. Dikkatinizi çekiyordur. Türkiye'de son yıllarda kaçış, dağınık beyin gibi çeşitli sendromların adını sıklıkla duymaya başladık. Münster Üniversitesi Psikosomatik ve Psikoterapi Bölümünden Profesör Markus Burgmer, Sisi sendromunun uydurma olduğunu açıkladı. Zaten bu durum sadece Almanya'da görülmüştü. Bunun adı hastalık tacirliğiydi kuşkusuz. Hastalık tanımları muğlaklaştırıldı. Sağlıklı yaşam başarının, varlığın ve rekabetin göstergesi yapıldı. Hedef müşteri kapmaydı. İyileştirme sonraki iş oldu. Asıl amaç çok kazanmak idi. Para, şöhret, nüfuz kazanmak. Dizginsiz süreç sonunda hastalık kimlik politikası haline getirildi. Kahraman hasta, düşman hastalık. Yabancılaşma virüsü tıbbı esir düşürdü. Tıp insana ve insanlık hallerine yabancılaştı. Uçsuz bucaksız sağlık konseptleri içinde hekim de mekanikleşti. Yani ilaç tezgahına düşmemek için bilinçli hasta olmak şart. Yoksa aynı nakaratı tekrarlatırlar. İnsanlar layık oldukları hastalıklara tutulur. Asıl soru şu: bu hasta ilaç bağımlılığını kimler, ne amaçla yarattı? Rockefeller'ın amacı. Rockefeller sağlık ilaç sektörüne neden girdi? Neden endüstriyel tıbbın hamisi oldu? Kimine göre John D. Rockefeller ilaç işine hiç yabancı değildi. Babası William Rockefeller bir doktor olmamasına rağmen Dr. William Livingston adını kullanarak ülkenin kırsal kesimlerinde, özellikle Kanada ve New York'un kuzeyinde insanlara yılan yağı, romatizma ve kanser tedavisi için ham petrol toniği gibi ürünler satarak şifacı olarak ün kazandı. Bu işte iyi para olduğunu gördü. İksirlerin satışı onun nakit para bulmasına yardımcı oldu ve bu şekilde ucuz arazi almasını sağladı. Yani oğlu ilaçta nakit para olduğunu babasından biliyordu. Kimine göre John D. Rockefeller ilk torunu 5 yaşındaki John Rockefeller McCormick kızıl hastalığına yakalanarak 2 Ocak 1901'de öldüğünde doktorların hastalığının sebebi hakkında hiçbir şey bilmemeleri ve etkin tedaviyi önerememeleri üzerine sağlık ilaç sektörüne girdi. Bu ailenin resmi söylemi. Kimine göre Standard Oil şirketinin acımasız uygulamalarından kaynaklanan ismini temizlemek için hayırsever sağlık hizmetlerine girdi. Kimine göre kolonyal emperyalist anlayışla sağlıklı iş gücü, sağlık pazarı için bu işlere girdi. Kimine göre 19. yüzyılda ortaya çıkan Virchow, Neumann, Loy Boucher, Villerme, Guerin gibi hastalığın sebebini ekonomik, toplumsal ve mesleki nedenleri üzerinde arayanlara karşı Lister, Pasteur, Koch gibi hastalığın nedenini beden biyolojik etkenler üzerinden açıklayanları desteklemek için bu sektöre yatırım yaptı. Emeğin sağlık ideolojisini değil, sermayenin ideolojisini desteklemek de amacı kuşkusuz. Kimine göre ise petrol endüstri ürünü olmadan önce ilaç olarak kullanılıyordu. Taş yağı denen siyah sıvının toprak üstüne çıkan kısmı uzun yıllar tedavide kullanıldı. Akan kanı durduruyor, yaraları iyileştiriyor, göz kataraktını tedavi ediyor, nikris hastalığına iyi geliyor, diş ağrısını geçiriyor, müzmin öksürüğü yatıştırıyor, nefes darlığını geçiriyor, ishali durduruyor, gevşemiş adaleleri derleyip topluyor, romatizmayı geçiriyor, yüksek ateşi dindiriyor ve hatta kirpikleri düzeltmekte kullanılıyordu. Yani ilaç demek kimya demekti, kimya demek petrol demekti. Hemen tüm kimyasalları temel bileşeninde kömür katranı veya ham yağı var. Rockefeller'ın Standard Petrol şirketi doğal olarak yeni doktorların ve tıp fakültelerinin teşvik edeceği ilaçları için ham petrol sağladı. Daha sonra birçok büyük ilaç şirketine ve kartel anlaşmalarına katılarak desteklediği ve yaratmasına yardım ettiği ilaç odaklı tıbbi anlayışın meyvelerini topladı. Kimine göre kapitalizmin korucusu Rockefeller'ın kapitalist tıbbı yaratmasına şaşmamak lazımdı. Evet, bunlar doğru olabilir veya yanlış. Belki hepsi doğrudur. Biliniz ki Rockefeller kölenin sağlığını ne kadar düşünüyorsa sizin sağlığınızı da o kadar önemsiyordu. 59. ayrımın sonu. Sayfa 539.